İyi akşamlar sayın seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Gaziantep Olay TV, Ankara Beypazarı, Seylan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 7, Tokat Türhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV, Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Programımızdaki konuklarımızı ben tanıştırmak sizinle. Berna Hanım, Erdem Ertütün, Nila Hanım, Altuğ Berker, Oktar
Babuna.
Babuna.
Estağfurullah.
Estağfurullah.
Estağfurullah. Hocamızın üzerinde durduğu konular var inşallah. Bunlar bu dönemin özelliğinden kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz hadislerinde bildiriyor. İnşallah ahir zamanın özelliği Darwinizm ve materyalizm dünya çapında hakim olmuş olması. Yani deccaliyetin en önemli sistemini. Üstad Said Nursi'nin bildirdiği ceryan-ı münafıkhanenin en şiddetli bir döneminde olmamız ahir zamanda yine aynı şekilde. İnşallah bunların bunlara karşı yapılan fikri mücadelesiyle Hazreti Mehdi İslam'ın hakim olmasına vesile oluyor inşallah. Vesile olan kutlu şahıs ahir zamandaki. Bu nedenle münafıkların üzerinde durmak, Darwinizmin fikren çökertilmesi son derece önemli inşallah.
İnşallah.
Bu bakımdan bu konuların üzerinde durmaya devam edeceğiz. Çünkü münafıklar Allah tarafından Kur'an'da özellikle bildirilen aşağılık mahluklar ve bütün özellikleriyle bildirilmiş ki Müslümanların onları tanıması için ve onların da hareket imkanlarının kalmaması için. Yani bu şuna benzetiliyor. Böyle bir iş çevirmeye çalışan it sürüsü var, sansarlar var. Üzerine ışığı tuttuğunuzda onlara hareket imkanının bırakılmaması çok önemli. O zaman işte inşallah Hazreti Mehdi'nin de çalışmalarıyla ki manen darmadağın edeceğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Dünya çapında hareket imkanları kalmayacak inşallah. Kuzu gibi olacaklar. Önce
i̇nşallah.
Şakallıklarını yapacaklar kaderlerinde olduğu için. Fakat daha sonra da kuzu gibi olacaklar. Tabii ki bir önemli konu asıl Müslümanlara bakan yönü. Müslümanların da bu özelliklerden şiddetle kaçınmaları. Yani Müslümanın eğitiminde münafıkların son derece önemli bir rolü var inşallah. Hem şevklerini arttırması bakımından, meskenetin kalkması bakımından, Müslümanların, bütün Müslümanların üzerinden, hem de o özelliklerden şiddetle kaçınarak kamil iman sahibi olmaları için münafıklardan bahsedilmesi, münafık özelliklerinin tanınması son derece önemli inşallah. Nitekim Kur'an'a baktığımızda Peygamber Efendimiz döneminde münafıkların şiddetli bir münafık güruhunun olduğunu, hatta öyle ki Peygamber Efendimiz gibi üstün ahlaklı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye, şehit etmeye kalkacak kadar azgın bir güruh olduğunu görüyoruz. Kudurmuş bir şekilde gidip Dırar Mescidi'ni kuruyorlar. Kur'an'da bildiriyor ayet Allah bunu inşallah. Ayrı bir yer kuruyorlar. Bu tabii Müslümanların da mescidi vardır ama bu o anlamda bir mescit değil. Onların ini gibi bir yer olmuş oluyor böyle. Uzaktan gözledikleri Müslümanların mücadelesini, korkaklıklarından dolayı. Hatta Peygamber Efendimiz'i oraya davet ederek ve silah ve mühimmat biriktirerek orada böyle bir suikast girişiminde daha doğrusu niyetleri oluyor. Allah ayet indiriyor o dönemde. Peygamber Efendimizin oraya gitmemesi yönünde inşallah. O kendi bulunduğu yerdeki mescide durman daha hayırlıdır diyor. Müslümanların olduğu yerde inşallah.
İnşallah.
Bunun üzerine bu tuzakları bozuluyor. Çünkü tuzakları bozulmuş olarak yaratılmışlardır. Tuzak kurarlar Allah'ın dilemesiyle kaderlerinde olduğu için ama o tuzaklar da bozulmuş olarak kurulmuştur. Mutlaka muhalif olarak yaratılmışlardır. Münafıkların tabii bu çarpıklığı, bu daha doğrusu şerefsizliği, güvenilmezliği kalplerinde olmayanı söylemelerinden ve sinsi olmalarından kaynaklanıyor. Bu bakımdan en tehlikeli olanlar münafıklardır. Küfrün demişti hocamız, küfür daha delikanlıdır. İnanmadığını söyler. Allah'a inanmadığını açıkça bildirir. Herhangi bir ateisti düşünelim. Allah'a inanmayan birini düşünelim. Allah'a inanmadığını söylüyor açıkça. Ama münafık Allah'a inandığını söyleyerek inanmadığı halde söyleyen ve içindeki Müslümanlara karşı büyük bir kin bulunan ve mücadele eden bir varlık. Bu bakımdan çok tehlikeli, İslamiyet için tehlikeli. Ama tehlikeli derken de mutlaka mağlup olacaklar. Yani tehlikeleri var ama bu tehlike Allah tarafından bozulmuş olarak yaratılmış inşallah.
İnşallah.
Bakın şimdi Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Kalplerinde olmayanı söylemeleri ve sinsi olmaları. İki topluluğun, şeytandan Allah'a sığınırız. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bir kere bir mücadele olduğunda, herhangi bir risk olduğunda zaten olanın Allah tarafından yaratıldığını bildiriyor Allah inşallah. İnsanın kaderinde olduğu için. Müslüman bunun için çok tevekküllüdür. Tam boyun eğicidir. Çünkü her şeyin Allah'tan geldiğini bilir. ve her şeyin de hayır olduğunu bilir.
İnşallah.
Mutlaka bir kader üzere yaratılmıştır. Ne olursa olsun Allah zaten deneyeceğini bildiriyor. Mutlaka bir hayır üzeredir. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. İşte münafıkların ayrıldığı nokta zorluk anlarıdır. Bunlar çok korkak oldukları için Allah onu da ayetlerde bildiriyor Kur'an'da inşallah. Zorluk anlarında ayrılırlar. Zorluk anına kadar namaz da kılarlar gösteriş için. Hatta infak ettiklerini bildiriyor Allah. Ama istemiyorken, yani istemediği halde böyle etinden et sökülür gibi malını verir gösteriş için. Fakat bunu istemediği halde yapar. Hatta ağzıyla Allah'ı da anar, Kur'an'ı da çok iyi bildiklerini de görüyoruz. Kur'an'dan anlıyoruz bunu inşallah. Fakat bunu kalbe inanmadıkları halde yapıyorlar. Ama zorluk anına geldiğinde işte o taklit edemedikleri mümin özelliğidir. Zorluk anında müminler Allah'tan geldiğini bildikleri için tam teslim olurlar. Onlara gelin, Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Bakın savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik. Halbuki bu son derece geçersiz bir bahane. Diyelim ki ahir zamanda tabii işare olarak ahir zamana bakıyor. Darwinizme ve materyalizme karşı Hazreti Mehdi'nin mücadelesi olacak. Onun yanında bulunan münafıklar da Darwinizme karşı mücadelede, bu fikri mücadelede Mehdi'ye ihanet edip ayrılacaklar. Ve bahaneleri de biz mücadele etmeyi bilseydik. Halbuki mücadele etmenin zor bir tarafı yok ki. Ama gittiği zaman, bakın ayrıldığı zaman demişti hocamız, mücadeleye devam ediyorlar, onu biliyorlar. Küfürle işbirliği yaparak, ki münafık son derece korkaktır, bu cesaretini de küfürden alır. Arkasında geniş bir küfür kitlesi olduğu için onlardan aldığı cesaretle müminlere karşı mücadelesini sürdürür. Onu biliyor. Ama darwinizme karşı mücadelede mücadeleyi bilmiyorduk diye bahane uyduruyorlar. Yani Allah samimi olmadıklarını, sahtekarlık yaptıklarını bildiriyor inşallah. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Yani inanmadıkları halde bunu bu şekilde bir bahaneyle ağızlarıyla söylüyorlar. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Tabii gizli tuttukları aşağılık olmaları. Yani Allah'a aslında inanmış gibi görünmelerine rağmen inanmıyorlar aslında. Hatta Allah'tan daha da büyük görüyorlar kendilerini. Kur'an'ın yeterliliğine inanmıyorlar. Kur'an'a eklemeler, çıkarmalar yapmaları hep münafık özelliğidir. Yobazlık da buradan kaynaklanır. Yani yobazlığın getirdiği bir sistem, Kur'an'ın dışında bir din oluşturulması sistemi münafıkların özelliğidir. Münafık yobazdır, yobaz da münafıktır. Çünkü münafık Allah'ın getirdiği kitaba inanmaz. Hatta Allah'tan üstün gördüğü için haşa kendini, peygamberden üstün gördüğü için, Müslümanlardan üstün gördüğü için Kur'an eklemeler ve çıkartmalar yapar. Tam tipik bir yobaz modelidir yani münafık. Tipik bir yobaz da münafık karakterlidir zaten. Bir diğer ayette Allah, bedevilerden, savaştan geride bırakılanlar sana diyecekler ki, savaşa girmiyorlar, geride kalıyorlar mücadeleye, cehd etmeye. Bizim mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlardı. Yani bahane olarak Peygamber Efendimiz'in mücadelesinde geride kalıyorlar. Hazreti Mehdi'de de bu şekilde oluyor. Mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Yani kendi 3 kuruşluk dünyada, bakın bu geçici dünyada 3 kuruşluk demeyeyim de Allah affetsin. Yani kısacık dünya hayatında küçük bir mal yapıp işte bir aile gireceği bir in olsun, onun yiyeceği bir yemek olsun, bir kap yemek olsun, bunu Allah'ın rızasına tercih ediyorlar. İşte Müslüman bunu yapmaz zaten. Mesela orada aile derken Müslümanın amacı dünya çapında bir tebliğ faaliyetiyle, mücadeleyle, fikri mücadeleyle bütün Müslüman aileleri kurtarmaktır. Bütün dünyadaki aileleri kurtarmaktır. Halbuki orada tek bir ailenin kurtulması değildir Müslümanın hedefi. Bu çok yani alçakça ve şerefsizce bir düşüncedir. Samimi olmayan bütün dünyanın kurtuluşu için Mehdi ve öğrencileri mücadele edecektir. Münafıkların da sahtekarlığını Allah ortaya koyuyor. O riski olmasın. Bir mağara gibi bir yere de olsa giderlerdi diyor Allah. Yani mağarada bile yaşar. Yeter ki bir tehlike ortamı, yani tehlike derken Allah yolunda tabii bir risk oluyor mücadelede. Böyle bir risk olmasın. Rahat etsin, yatsın, kalksın, uyusun, hayvanlar gibi yemek yesin. Bunun peşinde olmuş oluyor münafıklar. De ki şimdi Allah size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç getirebilir? Hayır, Allah yaptıklarınızı haber alandır. Allah tabi bir kader üzere yaratıyor. Allah bir yarar ya da bir zarar isteyecek olsa onu çevirecek olan yoktur. Yani savaştan geri kalmayla, gidip saklanmayla, riskten uzak durmaya çalışmakla hiçbir şekilde bir fayda sağlamıyor kendine. Hatta en büyük riske, en büyük zarara girmiş oluyor. Çünkü hem dünyayı kaybediyor, dünyada aşağılanıyor. Asıl sonsuz ahiret hayatını kaybediyor. Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kaybettiği için. Müslüman bu bakımdan, yani Kur'an'da bildirildiği şekilde en karlı olan insan modeli inşallah. Çünkü Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanıyor. Dünyada zorluklar geldiği zaman başına, bu çok büyük bir şereftir Müslüman için. Zaten Allah bunları sonsuz merhametiyle, şefkatiyle ve adaletiyle yaratmış oluyor. Yani Müslümanın başına gelen bir şey onun Allah katındaki derecesini yükseltir inşallah. Allah onu sonsuz olarak cennetiyle mükafatlandıracaktır. Yani Allah'ın hoşnutluğu ve rızasını kazanır. Zaten bunu arar Müslüman. Yani Müslüman evde oturan, hiçbir şeye elini sürmeyen, hiçbir riskeye girmeyen insan modeli değildir. Tam tersine belayı arayan insandır. Yani bela derken Allah'tan gelecek zorlukları, çünkü Allah'ın rızasını kazanmak için zaten bu gereklidir. Allah'ın istediği model de budur inşallah. İnşallah. Yani cesur olur. Öylesiye cesur olur çünkü Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz inşallah.
İnşallah. Hocam Müslümanlara zarar veremiyorlar münafıklar. Ne kadar çaba sarf etseler de hiçbir şekilde zarar veremiyorlar inşallah. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Mücadele suresinin 21. ayeti. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Münafıklar Müslümanlara hiçbir şekilde zarar veremiyorlar. Galip gelecek olanlar Müslümanlar inşallah, her durumda, her şekilde. İnşallah hocamız söylemişti, kısa bir dönem zafer kazanmış gibi de gözükebilir münafıklar. Çünkü Müslümanların yok olması için uğraşıyorlar, yenilmeleri için uğraşıyorlar. Ve Müslümanların imtihanı için çok kısa bir dönem zafer kazanmış gibi gözükebilirler. Ama sonunda müminler inşallah zaferi kazanıyor. Ve ahirette de cennete gidecek olanlar müminler inşallah.
İnşallah.
Allah münafıkların ateşin en alt tabakasına atılacaklarını Nisa suresinin 145. ayetinde şöyle buyuruyor. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. İnşallah.
Evet. Çünkü aldatıyorlar insanı ve güya kendince Allah'ı aldatmaya çalışıyor. İnanıyorum tabii diyor Müslümanların yanında. Ama evde gidip şeytanlarıyla baş başa kaldığında diyor Allah, inanmadığını söylüyor. Şimdi çok sinsi bir karakter ve ihanetçi, vefasız bir karakter. Mesela Peygamber Efendimiz'den ilk vahiy ona geliyor. Din, İslam ondan öğreniliyor. Yanına geliyor, dini öğreniyor. Namazı öğreniyor, ibadeti öğreniyor. Ondan sonra iyiliği ve emretmek ve kötülükten men etmek için söz veriyor. İnsanlara güzelliği anlatmak için söz veriyor. Beraber peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkıyor. Ondan sonra yolun yarısında vazgeçtim ben diyor ve ihanet ediyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu insan bir kere hem Allah'a verdiği sözü yerine getirmemiş oluyor. Hem Allah'ın ona farz kıldığı ibadetlerin tamamı eline itmiş oluyor. Peygamberimiz Efendimiz'e ihanet etmiş oluyor. İnandım diyor, inanmıyor. Yani hem çok tehlikeli, hem çok sinsi, hem de sadakatsiz, vefasız. Aynı şey ahir zamanda Hazreti Mehdi'ye yapıyor münafıklar. Yani karakterler aynı. Farklı kişiler aynı karakterle aynı şeyi Hazreti Mehdi'ye yapıyorlar. Hazreti Mehdi dünyada, bütün dünyada savaşların bitmesine, terörün bitmesine, insanlığın insan gibi yaşamaya, barış içinde, sevgi dolu kardeşlik içinde yaşamasına vesile olacak. Allah'a inanmalarını, sonsuz cennet hayatını nasip olmasına onlara vesile olacak bir şahıs. Değil mi? Yani normalde en çok sevecekleri insan olacak yani. Çünkü her şeylerini kazandırmaya vesile edecek Allah'ı. O mesela dünyadaki kötülüklerle savaşacak. Allah'ı inkar eden felsefelerle mücadele edecek. Savaşı, terörü yok etmeye çalışacak. Ondan sonra çocuklara yapılan, insanlara, kadınlara yapılan zulmü yok etmeye çalışacak. İnsanların sevgi dolu olmasını sağlamaya çalışacak. Bir ve beraber olmasını sağlamaya çalışacak. Kardeş, dostane, sevgi dolu bir ortam oluşturmaya çalışırken münafıklar beraber hareket edip ondan sonra ihanet edecekler. Bunların hepsini tamamen engellemeye çalışacaklar. Yani bakın, münafığın yaptığı şey şu oluyor. Mehdi savaşı durdurmaya, savaşları durdurmaya çalışıp barış getirmeye çalışırken münafıklar da ona yapışıyor. Barışı getirmesin diye uğraşıyor. Yani savaşların devam etmesini istiyor. Çocukların zulmü görmesini engellemeye çalışırken, mücadele ederken Mehdi, münafık yapışıp arkasından onu engellemeye çalışıyor. Hayır, çocuklar zulüm görsün diye, yani ne kadar zalim olduğunu, ne kadar acımasız, sadece kendini düşündüğünü, dünyada hiç kimseyi düşünmediğini buradan anlayabilirsiniz. Yani Mehdi ve talebeleri aynen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler gibi dünyada iyiliği yaymaya çalışırken onları engellemeye çalışıyorlar. Yani yaptıkları büyük ihanet ve Müslümanların arasından çıkıyorlar. Onlar sizle beraber davranan bir topluluktur diyor Cenab-ı Allah. Aynı zamanda mesela ayeti kerimede şöyle söylüyor şeytanın Allah'a sınırım. Nisa suresi 142. ayet. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. Yani zaten yanında kimse yoksa kalkmaz. Çünkü isteksizce diyor Cenab-ı Allah, istemiyor yani namazı normalde. İstemiyor, başkası varken ona kendini deşifre etmemek amacıyla onun yanındayken, o diğer Müslümanın yanındayken kalkar. Ama yalnızken kalkmaz. Çünkü zaten isteksizce kalkıyor. İstemiyor namaz kılmayı. Yani Allah'a ibadet etmeyi istemiyor. Aslında Allah'a inanmıyor yani. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'a ancak çok azanarlar. Yani gösteriş için yapıyor. Müslüman Allah rızası için yapar. Bir karşılık beklemez insanlardan. Sadece karşılığını Allah'tan bekler. Ve karşısındakine faydalı olsun, topluma faydalı olsun, insanlara faydalı olsun diye yapar. Gösteriş için yapmaz. Çünkü orada Allah'ın rızası olmaz. O yaptığından hiçbir şey kazanamaz manevi olarak. Ahirete yönelik hiçbir şey kazanamaz. Gösteriş için yapıyor yaptığını. Ve Allah ancak çok azanırlar. İnsan sevdiğini sürekli anar. Değil mi? Biz yani sevdiklerimizi hiç ağzımıza böyle az getirir miyiz? Değil mi? Çok getiririz. Sürekli ondan bahsederiz. Adını söyleriz. Hep zikrederiz sevdiklerimizi ve Allah'ı en çok sevdikleri için müminler en çok Allah'ı zikrederler. Çünkü bütün nimetleri O veriyor. Bütün sevdiklerini O yaratıyor. Her şeyi O veriyor. O yüzden en çok Allah'ı zikrederler. Kalplerindeki sevgi dillerine gelir. Münafıklarda ise bu böyle kalplerinde olmadığı için dillerinde de yoktur. Usulen başkalarının yanında kendini kamufle etmek için usulen bir iki konuşur geçer, anamaz. Çünkü kalbinden gelmez.
O da yüzlerine de yansır değil mi hocam yani?
Evet, ve o dediğiniz ayeti kerimede Peygamber Efendimiz'e münafıkların tanıtılacağını işaret ediyor, gösteriyor. Sen onları simalarından tanırsın diyor münafıkları. Ve bozuk konuşmalarından tanırsın diyor ayet-i kerimede. Allah'ın izniyle Mehdi'ye de o verilmiş. O insanları yüzlerinden tanıyor. Çünkü müminler mütevekkil, samimi bir inanan insan, bir normal bir insan. Yüzünden gözünden belli olur. Alınlarındaki secde izin diyor Cenab-ı Allah. Yani tevekkül ettiği, kadere iman ettiği, Allah'ı sevdiği, Allah'tan korktuğu, merhametli olması, şefkatli olması, sevgi dolu olması... Bunlar hep yüze yansıyan özelliklerdir. Yani yüze gözükür. Ama münafık sinsi, tehlikeli, her an arkadan bir iş çevirecek. O karakteri düşünsenize. Yani onun yüze yansıması, onda da bir farklılık olur. O tabii gerçi herkesin anlayabileceği bir şey olmuyor. Allah özel insanları ona nasip ediyor ama Allah'ın izniyle müminlerin temizliği belirgin oluyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Peygamber Efendimiz bildiriyor zaten sizin söylediğiniz, bakın diyor ki hadiste sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir'den İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed suresi 30 ayeti hakkında şöyle buyurdu. Şeytanın Allah'a sığınırım. Suçlular çehrelerinden tanınacak ayet hakkında şöyle buyurdu. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam onları, münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabıyla birlikte onların manen darmadağın edecek. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani, Gaybeti Numani. Hazreti Mehdi her grubun gizli planlarından haberdar olacak ve planlarını kendilerine söyleyecek. Hazreti Mehdi aleyhisselam bakmasıyla dost ve düşmanını tanıyacak. Yani Allah'ın bildirmesiyle, tanıtmasıyla inşallah. Hazreti Mehdi de peygamberimiz gibi inşallah münafıkları çehrelerinden tanıyacak. Dediğiniz gibi yüzüne ve bakışlarına yansıyor. Mesela Allah ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını görürsün diyor. Yani bozuk bir bakışla korkularının yansıdığı, böyle ahlaksızlığının yansıdığı bakışlarla baktığını söylüyor Allah. Bakışlarının bozuk olduğunu. Nitekim bu aşağılık köpekler son derece korkaklar. Bakın Allah bunu ayette bildiriyor. Bir kere tabii ki Allah müminleri korkuyla imtihan edeceğini söylüyor. Ama korku derken müminlere yaratılan bir korku ortamı var. Fakat müminler, Müslümanlar Allah'tan korktukları için başka bir şeyden korkmuyorlar. Yani korku ortamı var ama Müslüman korku duymuyor. Allah şöyle buyuruyor, nasıl imtihan edeceğini. Şeytandan Allah'a sığınırız. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Bakın biz sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Yani Müslüman tabii ki dünyada imtihan yeri olduğu için Allah korku ortamı meydana getirebiliyor. Maldan, candan, hastalık da olabiliyor. Bu başka şekilde de olabiliyor. İmtihan olacak tabii ki Allah rızasını kazanmak için. Sabır gösterenleri müjdele diyor Allah. Yani bu ortamda hiçbir şekilde korku duymadan, acı duymadan, üzüntü duymadan, ki haram bunların hepsi, çıkan bir Müslüman sabır gösterenleri Allah müjdele diyor. Neyle müjdeliyor? Sonsuz ahiret hayatıyla, sonsuz cennetiyle müjdeliyor inşallah. Onun da üstünde Allah'ın hoşnutluğu ve rızası var. İnşallah. Şimdi bakın münafıkların nasıl korkak olduklarını Allah bildiriyor. Bir kere bunlar şeytanın dostları oldukları için münafık, hocamız bunu tabi Kur'an'a dayanarak detaylı olarak anlattı. Şeytanın böyle içine girdiği ve ele geçirdiği bir mahluk. Yani konuştuğu zaman aslında o konuşmuyor, şeytan konuşuyor. Onların bir kafa yapıları, Allah kof kütük gibidirler diyor. Böyle kafa yapıları çok farklı. Yani bir insanın anlayabileceği gibi değil. Bambaşka bir münafık süzgecinden geçiriyor bütün her şeyi. Fakat Allah şuurunda değillerdir diyor. Yani boş tahta bir kafaları var böyle bu şekilde. Bakın şeytan diyor ayette Allah kendi dostlarına korku verdiğini söylüyor. İşte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Yani münafıklar korkaklar ve şeytanın dostu oldukları için korktukları, yani şeytan kendi dostlarını korkutur ve büyük bir korkaklık gösteriyorlar. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun diyor Allah. Yani korkulacak olan Allah'tır. Ama bu korku arasında da bir fark var. Münafıkların duyduğu korkuyla ya da küfrün duyduğu korkuyla Müslümanın Allah korkusu çok farklı demişti hocamız. Bu Allah'ın sevgisini kaybetmekten, darıltmaktan duyulan bir korkudur. Yoksa böyle ölmekten, öldürülmekten, onlarda olduğu gibi ya da işte gece karanlıkta başta bir şey gelmesinden duyulan bir korku gibi bir korku değil. Allah korkusu bambaşka. Yani bu şekilde bir korku değil. Allah'ın sevgisini kaybetmekten duyulan bir korku olmuş oluyor inşallah.
İnşallah.
Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, yani Allah yolunda bir mücadele edilmesini emrediyor Allah Müslümanlara. Onlardan bir grup münafıklar insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Yani Allah'tan korkmuyorlar aslında ama insanlardan müthiş bir korkuyla korkuyorlar. Yani çoğunluğun olması, küfürün yapısı onları çok korkutuyor. Onun için Müslümanların yanına kalamıyorlar zaten. Ve Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamanı ertelemeli değil miydin dediler. Mücadeleden bunun için kaçıyorlar. Yani korkaklıklarından dolayı kaçıyorlar. Son derece korkak ve ödlek olduklarını söylüyor Allah. Bakın başka bir ayette yine. Size karşı cimri ve bencildirler. Şayet korku gelecek olsa, korku geldiğinde, korku ortamı olduğunda, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi. Ölmekten ve öldürmekten son derece korkuyorlar. Gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. İşte bakışlarının bozukluğunu bildiriyor Allah. Yani o korkaklıkları, ahlaksızlıkları, alçaklıkları yüzüne ve bakışlarına yansıyor. Korku gidince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek, sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. Yani mücadele ortamı, bu risk, onların mantığıyla risk ortadan kalktığında birdenbire keskin dille. Ama hocamız bunu anlatmıştı. Bu da onların ilim sahibi olanların anlayabileceği gibi. Hazreti Mehdi'nin, Peygamber Efendimiz'in böyle konuşmanın arasında birdenbire böyle bir keskin dil, bir incitici bir söz kullanıp onu hemen değiştirme şeklinde böyle. Tam şeytan kaypaklığı. Yani şeytanın tabii o zekası yansıyor üzerlerine. Şeytanın dostları oldukları için ara ara böyle ince ince yakalanacak gibi. Ama tabii bu herkesin anlayabileceği şekilde değil inşallah. İşte onlar iman etmemişlerdir. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yine başka bir ayette, Tevbe suresi 86'da, senden izin isteyip mücadele ortamında bizi bırakıver, oturanlarla birlikte olalım dediler. Yani hiçbir şekilde Peygamberimiz döneminde olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, yine Mehdi döneminde mücadeleye, riske girmek istemeyecekler. Hep kaçma, korkaklık, ihanet etme eğilimindeler. Uzaklaşıp uzaktan takip etmek isterler diyor Allah. Bunlar tabii Müslümanların arasında olduğu zaman içerisinde dönem dönem münafıkları. Bir kere Müslümanların arasında yaşıyorlar. Görünüşte onlar gibi işte ibadetlerini yapıyor görünüyorlar. Allah ağızlarıyla Kur'an'dan bahsediyorlar. Fakat Allah onlar içinizden onlara haber taşıyanlardır var diyor. Yani aynı zamanda istihbarat da yapıyorlar. Casusluk yapıyorlar. Yani küfre haber taşıyorlar Müslümanların arasında olduğu sürece. Ondan sonra ayrılma dönemleri var. Ondan sonra şeytanın iyice artık ağırlığıyla üzerine çöktüğü bir dönem var. Sonra kudurmuş gibi sırf dini kendisine öğreten Peygamberimiz döneminde Peygamber Efendimiz'e, Mehdi döneminde de varsa yoksa Mehdi'ye karşı bir mücadeleleri olacak. Ama hep kendilerini gizleyerek saklayarak böyle arka plandan karanlıklar içerisinde Allah karanlıklarda planlar kurduklarını söylüyor mesela. Fakat bakın hadiste de Peygamber Efendimiz Mehdi'nin bütün planlarından haberdar olduğunu bildiriyor. Yani bir tuzakları var ama tuzakları tam bozulmuş. Bu ahmaklar onu anlayamıyorlar. Yani Allah'ın kaderinde aslında Allah'ın kaderini yaşadıklarını, onun için münafıklık yaptıklarını farkında değiller. Gene münafıklarını yapıyorlar fakat mağlup olarak yaratılmışlar. Allah Hazreti Mehdi'ye İslam'ın hakimiyetini nasip etmiş. Yani hocamız demişti, dün de tekrarladık. Nasıl sırtındaki ben var mesela, alnının genişliği, işte gözlerinin yeşil olması, Allah bu özellikleri yarattıysa onu da İslam'ın hakimiyetine vesile olan kişi olarak yaratmış. Yani o sırtındaki ben nasıl 1400 sene sonra onunla birlikte doğuyorsa, gerçekleşiyorsa, İslam'ın hakimiyeti de onun varlığının ayrılmaz bir parçası inşallah. Mutlaka İslam dünyaya hakim olacak ve Hazreti Mehdi de bunun başındaki kimse olacak. Yani bu kader. Hazreti Mehdi de değiştiremez bu kaderi. Allah'ın yarattığı bir kader çünkü ve kimse engelleyemez. Hele münafıklar tabii ki hiç engelleyemez. Onları Allah zaten münafıklık yapmaları için, Müslümanlar için yaratmış. Yani Müslümanların şevki, ahlakının güzelleşmesi, adrenalin salgılamaları için, neşeleri için. Yani münafık Müslüman için gereklidir bu varlığın. Ona karşı mücadele Müslümanın şevkini, mücadele azmini kat kat arttırır. Onun için yani çok yararlıdırlar aslında.
İnşallah.
Tam bir pisliktirler böyle. Allah pislik olarak nitelendiriyor Kur'an'da zaten. Vücuttaki pislik gibi demişti hocamız. Attığın zaman ferahlarsın. Yani vücuttan nasıl terle, kirle çıkan bir pislik insana ferahlık veriyor. Duş aldığı zaman, yıkandığı zaman şöyle bir ferahlıyor. Onun gibi münafık da ayrıldığı zaman muazzam bir ferahlık, bereket, bolluk gelir zaten Müslümanlara.
İnşallah. Münafığın amacı şu. Münafık çok böyle müşriklerin ya da kafirlerin yanına gidiyorlar. Müminlerin yanından ayrıldıktan sonra. Onların pis kokularıyla 30-40 yıl işte ömürlerinin olduğu kadar yaşamaya çalışıyorlar. İki tabak yemek için, böyle ufak menfaatler için, dünyevi şeyler için yaşamaya çalışıyorlar. Ve onların yanında bir sığıntı gibi yaşıyorlar. Ama onların yanlarına gittiklerinde de müminleri rahat bırakmıyorlar. Yani rahat bırakmıyorlar derken şöyle yapıyorlar. Müminlerin dağılmalarını istiyorlar. Yanlarına çekmeye çalışıyorlar müminleri. Niye yanlarına çekmeye çalışıyorlar? Çünkü müminlerin bir arada olduğu her gün onlar için bir azap.
Evet.
Yani bir kişi bile dünyada inşallah samimi mümin kalsa onlar için bir azap o. Çünkü kendilerinin pis ahlakını ve kendilerinin Allah'ı inkar ettiklerine şahit oluyorlar o mümini gördükçe inşallah. O yüzden müminlerin bir arada kalması, aralarındaki bağların çok kuvvetli olması münafıkları çok kızdıran bir şey. Bu da bu açıdan çok önemli bir şey. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Nisa suresinin 88. ve 89. ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. Onlar kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler edinmeyin. Münafığın mümin akrabası da olabilir. O mümin akrabasını seviyor da gibi gözükebilir. Çünkü o mümini yanına çekmeye çalışır. Onun da inkar etmesini ister. Çünkü ondan menfaati vardır. Ama seviyor gibi gözükse de onun aslında inkarı çekmeye çalışması onu hiç sevmediğini gösterir. Yani tamamen taklit ettiğini gösterir. Çünkü inkar eden birisinin cehenneme gireceğini o da çok iyi biliyor inşallah. Kalbinde çok iyi biliyor. O yüzden gerçekten de sevmiyorlar. Bunu da bu ayetten anlıyoruz inşallah.
İnşallah. Münafıkların tabii en önemli özelliklerinden biri Kur'an'ı yeterli bulmazlar. Yani Allah'ın sözünü yeterli bulmaz. Onu kendi nefsine göre yorumlamaya çalışır. ve kendi nefsinin dinini yaşamaya çalışır. Kur'an'ı da ona alet etmeye çalışır. Beğenmez. Ondan sonra kendini daha üstün görür ve yeterli görmez haşa. Yani yobazlığın da ana karakteridir. Yobazlıklar da münafık oldukları için münafıkların da önemli bir özelliğidir. Dillerini eğip bükerler. Ayetleri olan anlamından farklılaştırıp kendi nefislerine uydurmaya çalışırlar. Allah onlara Kur'an'ın tamam olduğunu, yeterli olduğunu Kur'an'da birçok ayette özellikle vurguluyor. Yani bizim öğrenmemiz ve münafıkları da iyi tanımamız için aynı zamanda. Ve Kur'an'ı bütün özelliklerini de sayıyor Cenab-ı Allah. Rahmet olduğu, hidayet olduğu, öğüt olduğu, insanlara yol gösterici olduğu gibi birçok vasfı var Kur'an'ın. Cenab-ı Allah onları sayıyor. Bakın Nahl suresi 89. ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik diyor. Bakın her şeyin açıklayıcısı diyor Kur'an için Allah. Eksik bir şey yok Kur'an'da. Yani insanın ihtiyacı olan her şey Kur'an'da açıklanmış yaşam için. Ve başka bir kitaba ihtiyaç yok. Başka bir kitabınız mı var diyor Allah. Nasıl hüküm veriyorsunuz diyor. İşte münafıklara ve müşriklere yönelik bir ayettir o. Kur'an'ın dışında kendi nefislerinden, kendi kendine hüküm çıkararak ondan sonra öyle menfaatlerine geldiği için ayetleri uydurmaya çalışırlar. Nasıl bir hüküm verdiklerini Allah başka bir kitabınız mı var diyor. Yani Kur'an'dan başka bir kitapla nasıl bir kitabınız mı var okuyorsunuz? Yani tek kitabın Kur'an olduğunu söylüyor ve onunla hüküm verilebileceğini. Dolayısıyla münafıkların dilini eğip bükmesi Kur'an'a önemli bir özellikleridir. Ve Kur'an tamamen insana yeten bir kitaptır. Yani Allah'ın sözü yetersiz olabilir mi? Haşa. Yani böyle bir Kur'an'dan sorulacaksınız diyor Cenab-ı Allah. İnsana dünyada imtihan için gönderdiği kitap Kur'an. Bu kitabın eksik olmadığını, noksan olmadığını Allah söylüyor. Zaten insan bunu anlar. Yani normal samimi bir insan Allah'ın sözünde bir eksiklik olmayacağını, bir çarpıklık yoktur diyor Allah. Bir çarpıklık, eksiklik, bir noksanlık, bir yetersizlik olmayacağını zaten aklen ve kalben anlar. Yani samimi bir insan bunu çok rahat anlar. Bunu ancak böyle kaypak karakterli, dini tamamen değiştirip nefsani bir din, kendi egosuna, nefsine göre bir din yaşamak isteyen din değildir o. Yani o kendine tapıyor zaten. Allah'a tapmıyor böylece, kendine tapıyor. Ne arzu ederse nefsi, onun peşine gittiği için Kur'an'ı da ona uydurmaya çalışıyor. Özel varlıklar tabii münafıklar gerçekten. Ve Allah o yüzden Kur'an'ın, bakın başka devamında, Müslümanlara bir hidayet. Hidayeti sağlayan Kur'an. Yani Kur'an'dan başka bir kaynaklar değil. Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Kur'an'la birebirdir zaten o sözleri de. Ve uygulamaları da birebirdir. İnşallah ayetlerin tefsirini de en iyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır inşallah. Biz de onun söylediklerinden ve hocamızın bize öğrettiklerinden o vesileyle anlatıyoruz inşallah.
Evet, Kur'an'ın yeterli olması hakikaten çok önemli bir konu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra münafıklar 1400 yıldır yaptıkları çabalarla Kur'an'a eklemeler ve çıkarmalar, yani bidatler meydana getirdiler. Ve tabi burada amaç şeytanın istediği dinin yaşanmasının imkansız hale getirilmesi. Normalde Kur'an yeterli ve Kur'an'da Allah'ın istediği din, yaşamamız istediği din son derece kolay, kolaylaştırılmış. Allah her yönden kolaylık veriyor. Mesela Allah'ın haramları var. Domuz eti haram, ölü eti haram, dökülen kan haram. Allah rızıkların temiz olanlarından yiyin diyor. Bunların kirli olduğu belli. Ama Allah bu haramları meydana getirirken de bakın diyor ki zorlandığınızda diyor, zorda kaldığınızda, mecbur kaldığınızda haddi aşmayacak şekilde, aşırıya kaçmadan bunlardan da yiyebilirsiniz diyor Allah. Yani bir kolaylık göstermiş. Mecbur kalındığında ama tabii. Yani bu mecbur kalma ortamı başka hiçbir şey imkan olmadığında, yenme imkanı olmadığında o öyle bir şekilde. Mesela oruç tutun diyor Allah. Ama diyor hastalar için, hastalara, yolculukta olanlara Allah imkan veriyor. Yani olmadığı, tutamadığı günler boyunca başka zamanda tutsun diye inşallah. Yani Allah'ın dini, Allah size zorluk dilemez, kolaylık diler diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kolaylık üzerinedir İslam dini. Zorluk getirmez, tam tersine Müslüman'ın hayatı bütün diğer insanlardan kolaylaştırılmıştır. Çünkü üzerindeki bütün ağır zincirler diyor Allah, kalkmış oluyor. Çünkü insanın Allah'a tevekkül etmeyen, Allah'ı yeterli görmeyen, flu bir inancı olan bir insanın dünyada hayatı tam bir kabusa dönüyor. Allah'tan başka korkunun dışında her şeyden korkmaya başlıyor. Yarın korkusu, gelecek korkusu, okulunda atılma korkusu, işini, eşini, ondan sonra işte parasını kaybetme korkusu, yatırımlarını kaybetme korkusu, itibarını kaybetme korkusu, sağlığını kaybetme, yaşlanma korkusu, artık böyle korku üstüne korku. Arkadaşını kaybetme korkusu, akrabasını kaybetme korkusu. Her yönden gelen bu korkular altında eziliyor. Halbuki Allah'a tevekkül eden biri, yani her şeyin Allah'tan olduğunu bilen ki öyle zaten, kaderine teslim olan bir kişinin üzerinden bütün bu yükler kalkıyor. O zaman işte gerçek anlamda mutluluk, sağlık, mesela Amerika'da yapılmış araştırmalar var. İnananların sağlıklarının çok daha iyi olduğunu bilimsel olarak ortaya kondu. Hele bu şey oranında, iman oranında daha da artıyor. Mesela peygamberler fiziken de sağlık olarak da son derece güçlü insanlar. Hazreti Musa 120 yaşına kadar yaşıyor. Hazreti Nuh 950 yaşına kadar yaşıyor. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40'lı 50'li yaşlarda bizzat savaşa giriyor. Hatta hocamız anlatmıştı. Etrafını çeviriyorlar. Bu da tabii Allah'ın mucizesi olarak tek başına onların arasından çıkıyor. Yani kılıçla bir insanın teknik olarak etrafı çevirirken yaralıp yani öldürülmemesi mümkün değil teknik olarak. Ama onların arasından çıkıyor ve o yaptığı yaşlarda da yani öyle çok da genç değil yani. O 20'li 30 yaşlarda değil. 40-50'li yaşlarda hatta başına geliyor bu savaşlardaki bu mücadele. Yani Allah imanı oranında gençlik, güzellik, sağlık, sıhhat, mutluluk veriyor inşallah. Bu Allah'ın bir sırrı. Dini yaşamayana da muazzam bir mutsuzluk geliyor. Şimdi Kur'an'ın yeterli olduğunu Allah söylüyor. Bakın Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Hakem yani hüküm koyucu yalnızca Allah. Allah'ın hükümleri nedir? Kur'an'dır. Biz sadece Kur'an'la sorguya çekileceğiz. Oysa o, devamında Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Hakikaten Kur'an'ı okuyan biri şunu görür. Ayetlerin açıklanmış olarak her örnekten verildiğini, tabii Peygamber Efendimiz'in de tefsirleri doğrultusunda, Kur'an herkesin anlayabileceği şekilde yaratılmıştır inşallah. İnşallah. Öyle bir karmaşıklık yoktur. Düz olarak anlaşılır ve odur yani Kur'an'da anlaşılacak olan. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Allah'tan hak olarak indirilmiş. Kur'an'ın her harfi Allah'ın korumasında inşallah. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Bakın sakın kuşkuya kapılma diyor Allah. Yani Kur'an'ın yeterliliği konusunda sakın kuşkuya kapılmayın. Başka yollara girmeyin. Başka bidatlere sapmayın. Yine başka bir ayette Allah ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için, Müslümanlar için gerçekten bir zikirdir. Bakın diyor ki Allah, siz ondan sorulacaksınız. Yani ahirete giden bir kişi Allah'ın huzuruna getirildiğinde sadece Kur'an'la sorguya çekilecek. İşte Kur'an'da olmayan filanca müşriğin dediği şöyleydi de aslında ben ona uydum, böyle olmayacağını söylüyor Allah. Bakın siz ondan sorulacaksınız diyor. Kur'an'da ne varsa odur.
İnşallah.
Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Bu da Peygamber Efendimiz'in tek şikayeti Müslümanlarla ilgili olarak, özellikle ahir zamana işaret olarak da inşallah. Müslümanların Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktığını şikayet ediyor Allah'a. Yani şu anlamda Kur'an'ı yaşamıyorlar ama Kur'an'ın dışında bir din yaşanıyor anlamında. İşte onların ortadan kalkacağı bir dönemde yaşıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi işte geldiğinde, ki geldi, İstanbul'da faaliyette olduğunu anlıyoruz. Bütün fiziksel özellikleri bildirilmiş, faaliyetleri bildirilmiş, darbinizmi, materyalizmi dünya çapında kaldıran, İslam birliğini kurulmasına vesile olan ve İslam'ın hakimiyetine vesile olan kutlu şahıs inşallah. Bütün alametler tamamlandı. Yani 150'den fazla alamet, her biri gerçekleşti. Hazreti Mehdi'nin vazifeleri bakın, darbinizm, materyalizm gibi sapkın felsefelerin dünya çapında ortadan kaldırılması, İslam'ın hakimiyeti, İslam hakim olurken İslam Birliği kurulduğunda, Türkistan Birliği kurulduğunda inşallah, bakın mezhepleri kaldırması, hadislerden de anlıyoruz bunu, bütün bidatleri kaldırması ve dini aslına aslı saadet dönemine, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine döndürmesi, bütün bidatlerden arındırıp inşallah. Hatta onun için diyor Peygamber Efendimiz 70 bin sarıklı alimden bahsediyor, Deccal'in tarafına geçen. Bir de Medineli bir alim var. Dinimizi diyor kaldıracak diyor, ortadan kaldırıyor diyor. Yani onların dini ne olmuş oluyor? hurafeler, yani münafıklığın meydana getirdiği bir sistem, dine eklemeler ve çıkarmalar, tamamen hurafelerle boğulmuş bir din yapısı var böyle insanlara, ama sahte din, yani gerçek din değil, Kur'an eklemeler ve çıkarmalarla onları ortadan kaldırıyor diyor. Doğru, tabii ki onları ortadan kaldırıyor. Dini çünkü aslına döndürüyor. Yani Kur'an'ın, gerçek Kur'an uygulanacak. O kadar kolaylaşacak ki inşallah. Yani Hazreti Mehdi demişti hocamız, hafifleştirmeye, kolaylaştırmaya geliyor inşallah. Kur'an'da olduğu gibi. Çünkü Allah kolaylık dini getirmiş, kolay bir din getirmiş inşallah yaşaması. İnsanın fıtratına en uygun olan, Müslüman en modern, en akıllı, iyi giyinen, temiz, ahlaklı, kültürlü, akıllı, bilgili, güvenilir, merhametli, cömert, sadık, vefalı, en güzel ahlaklı bir insan modeli istiyor Allah bizden. Bu yaşanacak inşallah ve dünya çapında yaşanacak bu. Yani adaletin olduğu. Şimdi bunların hangisi var? Bunlar yok. Çok açık bir şekilde. Dünyada Darwinizm ve materyalizm sonucunda kan gövdeye götüren bir yüzyıl yaşadık. Değil mi? Savaşların, kan dökmenin, zulümün olduğu. Adalet yok. Kimileri sürünüyor. Afrika'da açlıktan milyonlarca insan ölüyor, hayatını kaybediyor. Müslüman ülkelerde Müslümanlar büyük bir zulüm ve baskı altında. Afganistan'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da şehit ediliyorlar. Zulüm görüyorlar, baskı görüyorlar. Ama dünya çapında bu. Yalnız Müslümanlar için değil. Aynı zamanda Hristiyanlar da aynı şekilde eziliyor, baskı görüyor. Aynı şekilde dindar Museviler de. Yani dünya çapında bir adaletsizlik, zulüm ve baskı var. Darwinizmden kaynaklanan. İşte bunların hepsini ve ceryan-ı münafıkhaneyi, yani münafıkların bütün etrafını tıkayarak Hazreti Mehdi inşallah onların bütün faaliyetlerini durduracak. Yani kıpırdayacak hiçbir alanları kalmayacak. Bu iç sürüsü kuzu gibi olacaklar. Dünya çapında deşifre olacaklar. Biraz önce demiştik, hani ışığı tuttuğun zaman nasıl hareket yapamayacak duruma gelir. Çünkü bunlar bütün pisliklerini karanlık ortamlarda yaparlar. Yani mesela Allah diyor, duvar arkasında olmaksızın savaşmazlar diyor. Yani kendileri ortaya çıkmadan, gizli planlar yaparak, küfürle işbirliği yaparak bir mücadeleye giriyorlar. Bunu mutlaka kaybedecekler. Ve deşifre olacaklar dünya çapında. Dolayısıyla hiçbir hareket alanları da kalmayacak inşallah.
İnşallah. Münafıklar kafalarında bir din oluşturup Kur'an'a öyle bakıyorlar. Kur'an'da onu arıyorlar. Kur'an'da onu bulamadıklarında ise bulamıyorlar inşallah. Hurafelere ve bidatlara bağlı kalıyorlar. Onlara bakıyorlar. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Ali İmran suresinin 7. ayetinde. Komşu şeytandan Allah'a sığınırım. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. İnşallah.
İnşallah tabii. Bütün, yani Kur'an Allah'ın korumasında inşallah. Tam ve bütün ve her örnekten diyor Allah. Bakın her örnekten ne demektir? Her örnekten demektir. Verdik diyor size inşallah. Her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması diyor. Her şeyin ne demektir? Her şeyin demektir. Yani insanın karşılaşacağı bütün durumları kapsayan diyor Allah inşallah. Başına gelebilecek, karşılaşacağı insanlarla olan münasebetleri, sosyal yaşantısı, hayatı, girdiği mücadele, zorlukların her birisi için gerekli olan ana başlıkları Allah vermiştir Kur'an'da. Zaten o durum başına geldiğinde Müslüman için bir sürpriz yoktur. Kur'an'la yaşadığı için inşallah Allah her durumda nasıl davranacağını zaten Kur'an'da bildirmiştir ve tam anlamıyla yeterlidir diyor. Tas tamamdır diyor Allah inşallah. Ve dininizi kemale erdirdim diyor. Kur'an son kıyamete kadar geçerli olan ve yeterli olan kitaptır ve ondan sorguya çekileceksiniz diyor. Yani Kur'an'ın dışında hiçbir şey, bir delil kimsenin getirmeyene gücü yetmez zaten Allah'ın karşısında. Sadece Kur'an'la sorguya çekilecek. Şimdi Mehdi'nin, söyledik Hazreti Mehdi'nin, tabii biz de Mehdi'nin öncüsü olarak bu konuların üstüne gitmekle mükellefiz inşallah. O bakımdan inşallah hocamız bu konunun üzerinde son derece duruyor. Darwinizm ve materyalizm dedik, ceryanın münafıkhane inşallah. Bunlar İslam'ın hakimiyetinin önündeki zahiri engeller. Ama Allah bu engelleri zaten kaldırılmış olarak, ezilmiş olarak yaratılmış. Yani İslam Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle, Hazreti İsa'nın vesilesiyle eze eze, ezim ezim ezecek bir dünyaya hakim olacak. Girmedik bir kerpiç ev bile kalmaz diyor bakın Peygamber Efendimiz. İslam'ın hakim olmadığı. Yani kutuplardan bütün kıtaları düşünün. Okyanusun ortasındaki bir adayı düşünün. Afrika ormanlarının içindeki bir yerli kabileyi. İslam'ın ulaşmadığı, hakim olmadığı hiçbir yer, hiçbir topluluk kalmayacak inşallah. Öyle bir hakimiyet olacak. Yani eşi benzeri olmayan tarihte inşallah. Darwinizm ve materyalizm de İslam'ın hakim olması için ortadan kaldırılması gereken sapkın felsefeler. Şimdi Darwinizm hocamız tabii 30 yıllık çalışmalarıyla çok ezdi, yani dünya çapında ezdi. Ama bir de onun böyle süpürülmesi gerekiyor bu pisliğin. Şimdi o süpürme dönemine giriyoruz inşallah. Çünkü bilimsel deliller bunun geçersizliğini ortaya koydu. Mesela en başta proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, hocamız sık sık bunu anlatıyor. Ve tekrar tekrar anlatıyoruz ki bu iyice zihinlerde yerleşsin. Çünkü insanlar yapısı tabii zayıflıklarından kaynaklanan, Allah Kur'an'da zayıf olarak yaratılmışlardır diye bildiriyor. Telkine açıklar. Yani siz anlatıyorsunuz ama radyoyu açıyor, televizyonu açıyor. Yine Darwinizm'in telkinini görüyor. İşte biraz bazen şuuru bulanabiliyor. Ama net deliller Darwinizm geçersizliğini ortaya koyuyor. Bunun sık sık ve tekrarla anlatılması çok önemli. Mesela proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Bununla ilgili şimdi kısa bir filmimiz var. Bakın DNA'da hücrenin içerisinde oluşabiliyor protein sadece. O kadar kompleks mekanizmalarla oluşuyor ki Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor bu. Doğada tesadüfen oluşması imkansız. Yani taşın toprağın içinde protein gibi kompleks moleküller oluşmaz. Proteinlerin son derece kompleks yapıları var. Proteinin oluşması için başka proteinler gerekiyor aynı anda. Yani şimdi bu ne demek? Bir protein oluşması için başka proteinlerin aynı anda var olması, yaratılmış olması gerektirmez mi Allah tarafından? O proteinler olacak ki bu protein olsun. DNA olacak ki protein olabilsin. Hücre olacak ki de protein olabilsin. Bakın nasıl oluyor proteinler? Çok basitleştirilmiş haliyle bir şimdi bu tabii DNA'daki kopyalama safhasından sonraki aşamada. Şimdi bu protein fabrikası bu gördüğünüz. Bakın protein fabrikasına amino asitler getirilecek. Amino asitler proteinlerin yapı taşları. Burada şimdi tek tek parçaları tanıtıyor. Birçok parçadan oluşuyor bu sistem. Şimdi başlangıç, uzama ve sonlanma aşamaları diye. Şimdi tek tek gösterecek bakın. Bakın bu DNA'dan çıkartılan kopya. Şimdi DNA bir zincir şeklinde. Onun kopyası çıkartılıyor. Buna mesajcı RNA adı veriliyor. Bakın gördüğünüz gibi bir kuyruk kısmı var. Sırf A denen harflerden oluşuyor. DNA harf dizileri. Bunlar her bir amino asidin kodlandığı 3 harften oluşan DNA bölümleri. Kodon ismi veriliyor. Ve bir başlangıç kısmı var. Buna bir işaret konmuş. Şimdi proteinin üretimi başlaması için protein fabrikası, ribozom denen protein fabrikasının büyük parçası ki bu da protein yapısında, bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın iç içe geçmiş sistemler. Geliyor DNA'nın üzerindeki başlangıç işaretine yapışıyor. Bakın burası başlama yeri. Özel bir işaret yeriyle başlıyor. Bu da yine DNA tarafından kodlanmış olan taşıyıcı RNA denen yapılar. Bunların her biri ayrı bir amino asit getiriyor. 20 çeşit bunlardan var. Çünkü 20 çeşit amino asit var proteinin içerisinde yer alan. Şimdi burada düşünmek lazım. Ya bir DNA üzerinde başlangıç noktasını bir akıl gerektirmez mi bu? Nasıl işaret diye bir yer olabilir? Yani karanlık ortamda moleküller DNA diye harf, kesintisiz harf dizisi, 3 milyar harften oluşan, onun üzerinde bir yeri tanıyor. Zaten orayı bulması ayrı bir mucize. Kapkaranlık ortamda şunun gibi 1 milyon ansiklopedi sayfası var. Kapkaranlık bir ortam. Sizin elinize bir sayfa kağıt tutuştursalar, deseler ki bu bir sayfa bilgiyi, buradaki harfleri, harf dizisi bu kesintisiz 3 milyar harften oluşan 1 milyon sayfa, bu harf dizisini o 1 milyon sayfa arasında bul. Ve karanlık bir ortam. Yapabilir misiniz bunu? Kimse yapamaz bunu. Hiçbir insan yapamaz. Akıllı bir varlık olduğu halde. Molekül kapkaranlık ortamda ve üst üste katlanmış olarak DNA böyle katlanmış, katlanmış, tekrar katlanmış, yumak gibi yani böyle kör düğüm gibi yumak gibi duruyor orada. Onun arasında o bir sayfanın nerede olduğunu anında girip saniyeler içerisinde bulup oranın fermuarını açıyor ve kopyalıyor. Bu neyi gösterir? Allah'ın sonsuz aklını gösterir değil mi? Onun ispatıdır. İşaret diye bir yer var. Nereden başlayacağını biliyor. Bir harf geriden başlasa bütün protein iptal oluyor. Öyle bir şey protein ortaya çıkmıyor. Tam olması gereken yer. Bu işareti kim koymuş? Allah. Bu fabrikayı yapan kim? Allah. Bakın amino asitleri o oldukları yere getiren kim? Allah. Değil mi? Bu sistem mükemmel olarak yaratılmış. Devam edelim.
Vaktimiz bitti.
Aram veriyoruz, tamam. Yani Allah'ın yarattığı çok açık. Zaten bu aşamada bütün darwinizm çöküyor inşallah.
Kısa bir aradan sonra Sayın Hocamız adlı noktada programımıza devam edeceğiz.